şeyin başı Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali. Şimdi Tin suresinin 1 ila 8. ayetlerini dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Vettini vezzeytuni ve turisini. قَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ ديني أليس الله بأحكم الحاكمين فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم كَمِلْ حَاكِمِينَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ.
Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla incire ve zeytine andolsun. Sina Dağı'na ve şu emin beldeye, güvenli şehre. Doğrusu biz insanı en güzel bir biçimde yarattık. Sonra da aşağıların aşağısına çevirdik. Şüphesiz senin için son olan, ilk olandan, ahiret dünyasından daha hayırlıdır. Elbette Rabbin sana verecek. Böylece sen hoşnut kalacaksın. Sen bir yetim iken seni bulup da barındırmadı mı? Ve seni yol bilmez iken doğru yola yöneltip iletmedi mi? Bir yoksul iken seni bulup da zengin etmedi mi?
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ila 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehl-i Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 9 Ferverdin 1403, Hicri Kameri 17 Ramazan 1445 ve Miladi Takvimle 28 Mart 2024 Perşembe. Değerli dinleyiciler, az sonra sunacağımız sabah haberlerinin ardından sırasıyla Tarihten Bir Yaprak, Dünya Tarihi Podcast'i İlahi Önderler, UNESCO Dünya Miras Listesi'nde iftar etkinliklerinin kayda geçmesi adlı programlarımızı dinleyebilirsiniz. Yayınımızın sonunda haber özetlerini dinleyeceksiniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, bu sabahki yayınımızda ben Susen Kolipur, arkadaşım
Mesut Ketani,
sizlere sabah haberlerini sunacağız. Önce önemli haberlerin başlıklarıyla başlıyoruz. Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullayan, Türkmenistan'da. İran'ın Irak'a doğalgaz ihracatı sözleşmesi uzatıldı. Siyonist rejimin Gazze'deki cinayetleri devam ediyor. Lübnan, Siyonist suçlarla ilgili davayı uluslararası kurumlara taşıyor. Suudi Arabistan işgalci rejimin Filistin topraklarına el koymasına tepki gösterdi. Ve Lübnan Hizbullah, Siyonist rejimin üstlerine saldırıyor. Şimdi haberler.
İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan resmi temaslarda bulunmak üzere Türkmenistan'a gitti. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan resmi temaslarda bulunmak üzere Türkmenistan'ın başkenti Aşgabat'a gitti. Bakan Emir Abdullahyan sosyal medya X'ten Türkmenistan ziyaretiyle ilgili şu ifadeleri kullandı. Aktif dış politika ve dinamik diplomasi doğrultusunda İran ile Türkmenistan arasındaki ilişkileri geliştirmek ve güçlendirmek amacı ile Aşgabat'a gidiyorum. 13. hükümetin dış ilişkileri güçlü, devlet aklı doğrultusunda verimli ve umut verici başarılarla ilerlemektedir. Yakın gelecekte İran'ın dış politikasındaki kazanımlarını anlatacağım.
İran'ın Irak'a doğalgaz ihracatı sözleşmesi 5 yıl daha uzatıldı. İran'ın Irak'a gaz ihracatı sözleşmesi çeşitli fatura ödemeleri dikkate alınarak 5 yıl daha uzatıldı. Sözleşme çarşamba günü İran Musal Gaz Şirketi CEO'su Mecid Çegani ile Irak Elektrik Bakanı Ziyad Ali Fazıl arasında Bağdat'ta imzalandı. İran'a göre Irak'ın elektrik santralleri için doğal gaz ihtiyacı nedeniyle İran gazının bu ülkeye ihracatına ilişkin ihraç ve sözleşme görüşmeleri 2010 yılının ikinci yarısında başladı ve bu kapsamda İran gazının bu ülkeye satışına ilişkin sözleşme Temmuz 2013'te Bağdat'ta imzalandı. İran'ın gaz işlerinden sorumlu Petrol Bakanı Yardımcısı Mecid Çegani, daha önce Irak'ın İran'la gaz ilişkilerini geliştirme arzusunu açıklayarak şunları söylemişti. Şu anda iki ülke enerji alanında üst düzey ilişkilere sahip ve her iki tarafın yetkilileri de bu ilişkilerin güçlendirilmesi konusunda büyük istek duyuyor. İran Petrol ve Gaz İşlerinden sorumlu Bakan Yardımcısı uzun yıllardır Irak'ın enerjisinin önemli bir kısmının İran tarafından sağlandığını, Bağdat vilayetindeki santralleri gaz satışına ilişkin sözleşmenin süresinin dolmak üzere olduğunu, Irak tarafının sözleşmeyi uzatmak için ciddi şekilde arayış içinde olduğunu belirtmişti.
Filistinli kaynaklar Siyonist rejimin Gazze şeridine yönelik saldırılarından devam ettiğini ve çok sayıda Filistinlinin şehit olduğunu bildirdi. İran'ın haberine göre Siyonist rejim çarşamba günü Gazze şeridinin farklı bölgelerini bombaladı ve sadece bu bölgenin güneyinde yer alan Refah'ta 11 Filistinli şehit oldu. İsrailli işgalciler Gazze şeridinin merkezindeki El-Beriç kampını bombaladı. Bu rapora göre El-Nusirat, Kampı'nın kuzeybatısındaki El-Assari kentinin bombalanması sonucu bir Filistinli şehit oldu, çok sayıda kişi de yaralandı. Siyonist rejimin bombalamasında Gazze'deki El-Şati kampındaki El-Susi Camii yakınındaki bir ev de yıkıldı ve çok sayıda Filistinli yaralandı. El-Deriç bölgesinde de Siyonist rejim savaş uçaklarından bombardımanı sonucu bir ev yıkıldı, çok sayıda kişi de şehit oldu ve yaralandı. İsrail işgalcilerin Gazze'nin doğusundaki Karni geçiş noktasında toplanan Filistinli sivilleri hedef aldı. Bu saldırı çok sayıda Filistinlinin şehit olmasına ve yaralanmasına yol açtı. Haber kaynakları ayrıca Siyonist rejim askerlerinin Gazze'deki Şifa Hastanesi'ni üst üste 10. günde de kuşattığını bildirdi. Gazze'deki Filistinli Sağlık Bakanlığı'nın dün yayınladığı günlük raporda işgal güçlerinin bölgede sürdürmekte oldukları soykırım saldırılarında son 24 saat içinde toplam 8 katliam gerçekleştirdikleri, bu katliamlarda ve diğer saldırılarda toplamda 76 kişinin şehit edildi, 102 kişinin de yaralandığı duyuruldu. Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasında 7 Ekim 2023 tarihinde başlatılan soykırım saldırılarında şimdiye kadar şehit edilenlerin toplam sayısının 32.490, yaralananların sayısının 74.889 oldu. Ancak bu sayının enkaz altında olanların ve işgal güçleri tarafından öldürülüp cesetleri yollara savrulanları kapsamadığı ifade ediliyor. Açıklamada enkaz altında ve yollarda binlerce kişinin bulunduğu, işgal güçlerinin saldırıları ve engellemeleri yüzünden sağlık ekiplerinin ve sivil savunma elemanlarının onlara ulaşmakta büyük zorluklar yaşadıkları belirtildi. İşgalci güçlerin 173 gündür sürdürmekte oldukları soykırım saldırılarında şimdiye kadar şehit edilenlerin, yaralananların ve kaybolanların toplam sayısının 115.000'i geçtiğini belirtiliyor. Bunların %72'sini de kadınlar ve çocuklar oluşturuyor. İşgal güçlerinin çok sayıda evi yıkmış olması sebebiyle 2 milyon civarında insan birer toplama kampına dönüşen sığınma merkezlerinde hayatını sürdürmeye çalışıyor.
Lübnan Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in geçen Ekim ayında Gazze şeridine yönelik saldırılarının başlamasından bu yana Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri ve Güvenlik Konseyi Başkanı'na bu rejime karşı 22 şikayet gönderildiğini duyurdu. İrna'ya göre Lübnan Dışişleri Bakanlığı çarşamba günü bir bildiri yayımlayarak şikayetlerin Güvenlik Konseyi'nden İsrail'in ihlallerini kınama ve geniş çaplı bir bölgesel savaşı önleme talebini de içerdiğini belirtti. Lübnan bu şikayetlerde Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararının Siyonist rejim tarafından ihlal edildiğini belgeledi. Lübnan sınır şeridinde ve işgal altındaki Filistin topraklarının kuzeyinde son günlerde gerilim tırmanırken Siyonist yetkililer Lübnan'a geniş çaplı saldırılar düzenleme tehdidinde bulunuyor. Bu çatışmalar Siyonist rejimin Lübnan'da sivillere yönelik saldırıları ve Hizbullah'ın Siyonist rejimin mevzi üslerine yönelik şiddeti roketli saldırıları sonrasında daha da arttı. Soykırımcı İsrail rejiminin suçlarını kınayan Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in sağlık merkezlerine yönelik saldırılarını tekrarlamakta ısrar etmesinin bu suçların göz ardı edilmesine yol açmayacağını vurguladı. Siyonist rejimin savaş uçakları dün sabah Lübnan İslam Tıp Derneği'nin El Habariya kasabasındaki merkezini hedef aldı. Haberlere göre bu saldırıda en az 7 kişi şehit oldu.
Suudi Arabistan, Siyonist İsrail'in Filistin topraklarındaki Ürdün Vadisi bölgesinden 8.000 dönümlük araziye el konulacağını duyurmasını kınadı. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı Suudi Haber Ajansı yayınladığı bildiride krallığın İsrail işgalinin işgal altındaki Filistin topraklarındaki Ürdün Vadisi bölgesinden 8.000 dönümlük araziye el konulacağını duyurmasını en güçlü ifadelerle kınadığını ifade etti. Mahkeme bunu uluslararası yasaların ve ilgili kararların açık bir ihlali ve İsrail işgalinin bariz zorunlu yerleşim operasyonları uygulamalarının bir uzantısı olarak değerlendirdi. Açıklamaya göre krallık İsrail işgalinden uluslararası hukuk kurallarına ve uluslararası meşruiyet kararlarına caydırıcılık olmaksızın sürekli olarak ihlal etmesinin uluslararası sistemin güvenirliğini zayıflattığını ve iki devlete dayalı, adil ve sürdürülebilir bir barış şansını baltaladığını vurguladı. Krallık uluslararası topluma ısrarı yerleştirincelere yürenlik sistematik ihlallerin derhal durdurulması ve el konulan Filistin topraklarından iade edilmesi çağrısını yineledi. Siyonistlerin Cuma günü Ürdün Vadisi'nde 8 bin dönümlük Filistin arazisine el koyduğunu duyurdu. Yerleşim faaliyetlerine karşı olan aktivistler, işgalci rejimin bu girişiminin son yıllarda işgal topraklarında işlenen en büyük felaket olarak nitelediler.
Lübnan Hizbullah'ı Siyonist rejimin üslerine roket ve füze saldırısı düzenlendiğini duyurdu. İrna'nın haberine göre Lübnan Hizbullah yaptığı açıklamada Gazze şeridindeki Filistin halkına destek veren Lübnan Direniş Güçleri'nin Şatola yerleşim bölgesinde Siyonist askerlerin toplanma noktasını roketle hedef aldığını duyurdu. Hizbullah başka bir açıklama yayımlayarak İsrail ordusunun Ramim üssündeki askeri merkezinin hedef alındığını duyurdu. Siyonist düşman ordusunun Maskaf üssündeki casusluk teçhizatına da Lübnan Hizbullah tarafından saldırı düzenlendi. Lübnan Hizbullah işgal altındaki topraklarda yer alan Roisat Alam üssünü roket saldırılarıyla hedef aldığını, Siyonist yerleşim yeri Kariyat Şomune'ye ve Siyonist rejimin 769. Tugay komutanlığına roket saldırısı düzenlendiğini duyurdu. Siyonist medya ise Hizbullah'ın roket saldırısında iki Siyonistin yaralandığını, bir kişinin de öldürüldüğünü bildirdi. Lübnan Hizbullah daha önce işgal altındaki toprakların kuzeyindeki Yukarı Celile bölgesini 30'dan fazla füzeyle hedef almıştı. 7 Ekim'de işgalci rejimin Gazze şeridine saldırı başlatmasından bir gün sonra Lübnan Hizbullah işgal altındaki bölgenin kuzeyine saldırılar düzenleyerek direniş ekseninde Filistin'in Mescid-i Aksa tufanı operasyonuna resmen katılan ilk taraf oldu. Ardından işgal altındaki topraklar ile Lübnan sınırları, Lübnan Hizbullah ile Siyonist ordu arasında her gün ve neredeyse 24 saat boyunca çatışma yaşanıyor. Şu ana kadar 10 binlerce Siyonist direniş saldırıları korkusuyla Lübnan sınırlarına yakın yerleşim yerlerini terk etmiştir.
Amerikan cülündeki batının Kızıldeniz'de Yemen ordusunun Amerikan cülündeki batının Kızıldeniz'de Yemen ordusuyla çatışmasının devam etmesiyle Amerikalılar bu savaştaki aziyet ve zayıflıklarını itiraf etmiş oldular. Bloomberg haber ajansının çarşamba günü bildirdiğine göre USS Eisenhower'deki uçak gemisinin komutanı Amiral Mirak Megan, Amerika'nın 3 aydan fazla bir süredir Kızıldeniz'deki sözde güvenlik operasyonuna dahil olduğuna değinirken, Amerika ve müttefiklerinden Yemen ordusuna karşı olduğunu değinirken, Amerika ve karşı başarılı olabilmek için pek çok şey yapması gerektiğini ve bugüne dek yapılan eylemlerin gemicilik şirketlerine gerekli güvenliği sağlamadığını itiraf etti. Almanya'nın Hamburg kentinde bulunan Hapag-Lloyd'un genel müdürü Ralph Haben, Kızıldeniz taşımacılığındaki aksamanın 2025 yılına dek devam etmesinden endişe edildiğini söyledi. Haben önümüzdeki aylarda Yemen ordusunun mevcut hızdaki gemileri hedef alma kabiliyetine sahip olacağını vurguladı. Bloomberg'in raporuna göre Yemen'e yönelik neredeyse her gün düzenlenen saldırılara rağmen Ensarullah dünyanın dikkatini çekti ve İsrail'in Gazze'deki savaşına karşı derinleşen ön saflarında yer aldı. Siyonist rejimin Gazze şeridinde savaş uçuşlarının başlamasıyla eş zamanlı olarak Yemen ordusu bu rejime bağlı gemilere veya işgal altındaki bölgelerin limanlarına giren gemilere saldırmaya başladı. İşgal altındaki toprakların güneyindeki Eriyat limanını kapanma eşiğine getiren Yemen ordusunun İsrail gemilerine yönelik saldırıların devam etmesi üzerine Amerika ve müttefikleri Kızıldeniz'de Yemen ordusuna karşı koymak için koalisyon kurdu ve defalarca Yemen topraklarındaki noktaları da hedef aldı. Yemen ordusunun saldırı yapma kabiliyetini zayıflatmak amacı ile gerçekleştirdikleri saldırılarda Ancak şu ana kadar başarılı olamadılar ve Yemen ordusu defalarca bu iki ülkenin savaş gemilerine hedef aldı.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 2728 sayılı kararının derhal ateşkes ve insani yardıma erişim sağlanması konusunda tüm taraflar için bağlayıcı olduğunu duyurdu. Pazartesi günü Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Ramazan ayı boyunca Gazze'de derhal ateşkes sağlanması, tüm rehinelerin derhal ve koşulsuz olarak serbest bırakılması ve insani erişimin garanti edilmesi çağrısında bulunan 2728 sayılı karar tasarısını kabul etti. Bu karara 14 ülke lehte oy verdi ve Amerika daha önceki defalardan farklı olarak veto etmedi ve çekimser kaldı. Bundan 3 gün önce Cuma günü Rusya ve Çin'in maddeleri tek taraflı olarak Siyonist rejimin lehine olan Amerika'nın Gazze'ye ilişkin karar taslağını veto etmiş olmasına rağmen gerçekleşti. Bu nedenle Rusya ve Çin yalnızca rehinelerin yani Siyonist esirlerin serbest bırakılması gibi katı koşullar altında savaşı durdurmanın genel gerekliliğinden bahseden ve İsrail'i işgalci güç olarak tanımadığı ve çok sayıda işlediği insan ihlallerine değinilmediği için Amerika destekli kararı veto etti.
Amerikan ve İngiliz savaş uçakları Amerika ve İngiliz savaş uçakları bir kez daha Yemen'deki bazı bölgelere hedef aldığı duyuruldu. İrnan'ın haberine göre Amerika ve İngiliz savaş uçakları çarşamba günü Yemen'in kuzeybatısındaki Sada vilayetinin kuzeyindeki Bakam sınırında yer alan Erkinat bölgesine hedef aldı. Amerika ve İngiliz koalisyonu daha önce de Yemen'in batısındaki El Mina kentindeki El Kati bölgesine hava saldırılarıyla hedef almıştı.
Ve Amerikalı araştırma şirketi Gallup'un anketine göre Amerikalıların yarısından fazlası işgalci rejim İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını desteklemiyor. Değerli dinleyiciler, sabah haberlerini dinlediniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak.
Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 9 Ferverdin 1403, Hicri Kameri 18 Ramazan 1445 ve Miladi 28 Mart 2024 Perşembe. ...142 yıl önce, bugün Hicri Kameri 18 Ramazan 1296'da... ...İranlı ünlü edip araştırmacı Mirza Abdülazim Han Garip... ...İran'ın kuzeyindeki Gorgan kentinde dünyaya geldi. İlk eğitimini bitirdikten sonra araştırmalarını... ...sarf, nahiv, mantık, matematik ve edebiyat dallarında sürdürdü... ...ve edebiyat dalında üstad oldu. Üstad Garip, Fars dili ve edebiyatı alanında birçok eser kaleme aldı ki... ...bunlardan Bedayetül Edeb, Fevaidül Edeb adlı kitap... değinilebilir. ...55 yıl önce, bugün 28 Mart 1969'da Amerika'nın 34. Başkanı Dwight David Eisenhower, Amerika'nın Orta Doğu'daki askeri varlığını artırmaya yönelik yeni bir dış politika oluşturdu. Amerika'nın iktidara gelmesinden bu yana İran ve bölge ülkelerinin işlerine karışması da arttı. Bunun açık bir örneği İngiltere'nin suç ortaklığıyla İran'da 28 Mordat 1332'de yapılan darbenin tasarlanması ve uygulanmasıydı. İran'da Dr. Musaddık'ın milli hükümeti devrildi ve Muhammed Rıza Şah diktatörlüğünün zemini hazırlandı. 30 yıl önce bugün Hicri Şemsi 9 Ferverdin 1373 tarihinde Aytullah Ali Ekber Merendi Hakk'a yürüdü. Molla Ali oğlu Mirza Ali Ekber Merendi büyük Şia, Arif ve Müçtehid ve Seyyid Ali Gazi'nin talebelerindendi. Tebriz'de Aytullah Engeci'den ders aldıktan sonra Necef kentine giden Merendi burada Allame Tabatabe'yi ve kardeşi ile 10 yıl aynı hücreyi paylaştı. Aytullah Merendi daha sonra Merend kentine yerleşti ve burada ders vermeye başladı ve sonunda böyle bir günde vefat etti. ...156 yıl önce bugün 28 Mart 1868'de Rusya'nın Maxim Gorki adıyla ün yapan ünlü yazarı Alexey Maksimovich Peşkov dünyaya geldi. Gorki 5 yaşına geldiğinde babasını kaybetti ve aşırı yoksulluk yüzünden eğitimine devam etmenin yanında çalışmak zorunda kaldı. Gorki hikaye yazarlığına çok erken başladı ve Tiflis'te Demiryolu Atölyesi'nde çalıştığı günlerde ilk romanını Tiflis'in yerel gazetesinde yayımladı. Rus yazar Rusça acı nasihat anlamına gelen Maxim Gorki takma adını o günden sonra kullanmayı başladı. 2 yıl sonra Gorki'nin hikayeleri kitap şeklinde yayımlandı ve yazar büyük başarı elde etti ve böylece adı dünyanın ünlü yazarlarının arasında yer aldı. Maxim Gorki eserlerinde Rusya halkının yaşamına derin bir bakışla yaklaştı ve halkın sosyal sorunlarının çözümü için sonuç verebilecek yolları aramaya başladı. Gorki'nin Çarlık Rusya'nın despot rejimine karşı mücadele veren işçilerin mücadelelerini takdir ettiği Anne adlı eseri film senaryosu oldu ve Rusya halkı ve dünyanın birçok ülkesinin insanları tarafından büyük ilgiyle karşılandı. Gorki'den Çocukluk, Benim Fakültelerim ve Miras gibi bazı eserler geride kaldı. Maxim Gorki 1936 yılında hayata gözlerini yumdu.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Dünya Tarihi. Kolomb genelde yerlilerin ılımlı davranışlarıyla karşılaşıyordu. Fakat bazı bölgelerde yerliler bu beyaz adamlara şüpheyle yaklaşıyordu. Fakat Kızılderililerin Kolomb ile ılımlı davranması veya şiddete karşı ona boyun eğmeleri arasında bir fark yoktu. Hepsi çok erken İspanya kralı için daha fazla altın bulmak için çalışan işçilere dönüştüler. Miladi 15. asırda günümüzde İspanya olarak bildiğimiz ülke, batı ve doğu olarak iki parçadan oluşuyordu. Ferdinand, Aragon kralı iken Isabel de Kastilya kraliçesiydi. Ta ki bir aşk hikayesi bu iki parçayı birleştirene kadar. Ferdinand, Isabel'e evlenme teklifinde bulundu ve kraliçe de bu teklife evet dedi. Bu olay bağımsız olan Aragon ve Kastilya ülkelerini birleştirdi ve İspanya adındaki ülke doğdu. İnsanların birçoğu dünyaya gönül bağlayan papazlar, rahipler ve rahibelerin alçaklığı ve aşağılıklarını görünce şoke oluyorlar ve hatta imanlarını bile kaybedebilirler. Tüm papazlar oburluk ve şarapçılığa boğulmuştur. Bu yüzden şimdi rahiplerin toplumuna hercai insanların genel evi diyorlar. Bu cümleleri Wildorant, Uygarlık Tarihi adlı kitabında kaleme almıştır. Değerli dinleyiciler, selamlar. Dünya Tarihi adlı podcast'in ikinci bölümüyle Tahran Radyosu'ndan sizlerleyiz. Krallar ve halkları, efsaneler ve gerçekler, yıkıntılar üzerine kurulan yerleşim kentleri ve imar adına yapılan enkazlardan duyulmaya değer konular. Miladi 15. asırda günümüzde İspanya olarak bildiğimiz ülke, batı ve doğu olarak iki parçadan oluşuyordu. Ferdinand, Aragon kralı iken Isabel de Kastilya kraliçesiydi. Ta ki bir aşk hikayesi bu iki parçayı birleştirene kadar. Ferdinand, Isabel'e evlenme teklifinde bulundu ve kraliçe de bu teklife evet dedi. Bu olay bağımsız olan Aragon ve Kastilya ülkelerini birleştirdi ve İspanya adındaki ülke doğdu. Ferdinand, İspanya'nın büyük ve güçlü bir ülke olduğundan emin olunca Portekiz ile rekabete başladı. O da Portekiz kralı gibi mutlu olmak ve deniz aşırı bölgelere hakim olmak istiyordu. Milattan asırlar önce birçok bilim adamı dünyanın küresel yapısından söz etmişlerdi ve sonraki asırlarda Müslümanlar arasında özellikle Ebu Reyhan Biruni, İbni Heysem ve Hayyam Nişaburi gibi bilim adamları bu teoriyi kabul ederek yıldızlar da ona göre rasat ettiler. Onlar bu rasatlara dayanarak günümüzde bile kullanılan çok dakik takvimler düzenlediler. Fakat İspanya Kralı Ferdinand, kendi dönemindeki birçok insan gibi yer kürenin düz olduğunu sanıyordu. Ona göre dünya, kilisenin öğretilerine göre evrenin merkezinde bulunan düz bir yüzeydi. Bu yüzden servet ve madenler ve mal varlıklarının dünyaca bilinen Hindistan gibi rüya topraklarına ulaşmak için doğuya gitmek ve Müslümanların topraklarından geçmekten başka çaresi yoktu. Fakat Haçlı savaşlar daha yeni bitmiş ve Müslümanların sahip olduğu güçlü orduları kralın arzusunun gerçekleşmesini imkansız kılıyordu. Böyle bir dönemde Cenova'dan bir İtalyan adam, Ferdinand ve Isabel'in sarayına giderek Hindistan'a ulaşmak için dünyanın küresel olduğunu teorisini kullanabileceğini iddia etti. O şöyle diyordu: "Eğer dünya küresel ise batı tarafından Atlas Okyanusu'nu geçebilir ve okyanusun öbür tarafında Hindistan'a ulaşabilirler. O, eğer kral fethedilecek topraklardaki çıkarların %10'unu kendisine verse ve onu tüm toprakların amirali olarak tanıtsaydı, böyle bir yolculuğun tehlikelerine meydan okuyabildiğini iddia etti. Böyle bir istek çok açgözlü bir öneriydi ve daha önce de Portekiz, Fransa ve İngiltere kralları tarafından da reddedilmişti. Fakat Kristof Kolomb adlı İtalyan adam teklifini %9'a indirmeye bile yanaşmadı. Kolomb hayalini gerçekleştirmek için İspanya'nın yolunu tuttu. Fakat saraya gitmeden önce Kraliçe Isabel'in günah çıkarttığı papazın yanına gitti. Kolomb söz konusu papaz ile arkadaşlık kurdu ve eğer Hindistan servetinin İspanya'ya akarsa kral sadece 3 gün içinde Müslümanlara galip gelebileceği, Filistin ve Kudüs'ü ele geçirebileceği konusunda papazı ikna etti. Papaz hemen Isabel'i görmeye gitti ve kraliçeye hiçbir direniş ve muhalefet göstermeden papazın görüşünü kabul etti. Ve Kolomb şartlarını kabul etmesi için Ferdinand'ı ikna etti. Onlar hatta Kolomb'a daha fazla pay vermeyi kabul ettiler ve onu fethedilecek toprakların hakimi ve naip olarak tanıtmayı kabul ettiler. Hiç kimse kraliçenin neden bu kadar aceleci ve cömert olarak papazın teklifini kabul ettiğini anlamadı. Kralın onayından 3 hafta sonra Kolomb 3 yelkenli gemiyle okyanusa açıldı. Gemiler okyanusta ilerledikçe denizcilerde korku ve endişe giderek artıyordu. Kolomb denizcilerin karadan çok fazla uzaklaştıklarını hissetmemeleri için geminin gerçek hızını açıklamıyordu. Sonunda uzaktan bir sahil göründü ve Kolomb birkaç kayıkla adaya doğru gitti. Yerliler onları karşılamaya geldiler. Fakat görünüşleri onların daha yoksul insanlar olduğunu gösteriyordu. Kolomb anılarında şöyle yazıyor. Benim gördüğüm erkeklerin tümü gençti ve 30 yaşını ancak geçmişti. Hepsinin fizikleri iyiydi ve saçları tıpkı at yelesi gibi düz ve uzundu ve gözlerin önüne dökülmüştü. Fakat bir konu çok endişe vericiydi. Onlar çok fakir görünüyorlardı. Kolomb çok çabuk gemiye döndü ve hareket emri verdi. Bir sonraki adada durum farklıydı. Yerliler altından küçük küpeleri vardı. Kolomb ve beraberindekiler küpeleri görünce mutluluk naraları attılar ve İspanya bayrağını sahilde diktiler. Onlar yerlilere camdan gerdanlıklar ve kırmızı bereler verdiler ve karşılığında da altın aldılar. Bu Kolomb ve İspanya kralının ilk zaferiydi. Fakat onlar daha asıl hedeflerine ulaşamamışlardı. Kolomb Hindistan'a ulaşmak için tekrar batıya doğru hareket etti. Marco Polo'nun anılarına göre onlar Hindistan'a varınca Japonya'ya gidebilir ve zengin Jipangu adasını fethedebilirlerdi. Kolomb gemileri denizde her gün 200 kilometre ilerliyordu. Fakat karadan hiçbir eser yoktu. Bir kez daha denizcilerin yüzünden korkuları okunmaya başladı. En sonunda onlardan bir grup isyan etti ve İspanya'ya dönmek istedi. Kolomb da eğer 3 güne kadar herhangi bir karaya ulaşmazlarsa dönecekleri sözü verdi. Fakat 2 gün sonra su üzerinde bazı şeyler göründü. Küçük kırmızı bir çiçekle birlikte yeşil bir dal ve işlenmiş bir tahta parçası. Bu da insanların bu yakınlarda yaşadıklarının belirtisiydi.
Üçüncü günde güneşin ilk ışınları ile birlikte gemi direğinin tepesinden kara göründü, kara göründü sesi duyuldu. Uzakta parlak kumluk bir sahil görünmüştü. Kolomb sahile varır varmaz diz çöktü ve gözyaşı dökerken toprağı öptü. Kolomb Hindistan'a ulaştığını sanıyordu. Etrafı kolaçan ettikten sonra kraliyetin denetçisini çağırdı ve onun önünde kendini İspanya Katolikleri Kralı tarafından fethedilen toprakların maliki tanıttı. Kraliyet denetçisi de onu kraliyet temsilcisi ve naip olarak belirledi. Toprağa yeni ayak basanların törenlerinden hiçbir şey anlamayan yerlilerin gözü ise daha çok aralarında dağıtılan cam boncuklar ve kırmızı berelerdeydi. Yerliler İspanyolların kendilerine verdikleri şekerlerden zevk alırken Kolomb ise onların topraklarını işgal etme fikrindeydi. İspanyollar yeni fethettikleri topraklara San Salvador dediler. Günümüzde Orta Amerika'da El Salvador ülkesinin başkenti olan yer. Kolomb kendi notlarında şöyle yazıyor. Ada sakinlerinin nezaket ve kibarlığı sayesinde burası kolaylıkla ele geçirilebilir. Hindistan'ın ardından Japonya'ya ulaşmayı hedefleyen Kolomb ve beraberindekiler deniz yolculuklarına devam ettiler. Gemiler günümüz Küba'ya yaklaşınca Japonya'ya vardıklarını sandılar. Kolomb oranın başkanının sarayını bulmaları için adamlarını adaya gönderdi. Fakat onlar tütün yaprakları ile gemiye döndüler. İleride onlar için altından daha fazla kar sağlayan bir ürün. Bu kez Kolomb bizzat adaya gitti ve yerlilerin lideri ile görüşmeyi başardı. Kabile reisi avuç içi kadar bir altın levha elindeydi ve Kolomb'un gözleri önünde onu küçük parçalara bölerek her bir parçayı bir ürüne bedel olarak kendisine verdi. Kolomb kendisiyle bu adamın bir tacir olarak doğduğunu düşündü. Kolomb Marco Polo'nun anlattığı hamarat tüccarlardan birinin karşısında durduğunu düşündü. Kolomb, keşiflerinin sarhoşluğu ve keşiflerini kanıtlayan hediyeler ile İspanya'nın yolunu tuttu. Kral ve kraliçe onu muhteşem bir şekilde karşıladılar ve ona amiral lakabı verdiler. Kolomb, bu kez yola çıkarken 3 gemi yerine 17 gemiyle seyahate çıktı. Bu kez 20 büyük ve 40 ufak adayı İspanya kralı ve kraliçenin mal varlığına ekledi. Günümüzde Dominik Cumhuriyeti olarak bilinen bölge ise bu seyahatte fethedildi. Kolomb genelde yerlilerin ılımlı davranışıyla karşılaşıyordu. Fakat bazı bölgelerde yerliler bu beyaz adamlara şüpheyle yaklaşıyordu. Fakat kızıl derililerin Kolomb ile ılımlı davranması veya şiddete karşı ona boyun eğmeleri arasında bir fark yoktu. Hepsi çok erken İspanya kralı için daha fazla altın bulmak için çalışan işçilere dönüştüler. 14 yaşından fazla olan her kızıl derili 3 ayda bir kez altın dolu bir çan ödemesi gerekiyordu. Kabile reisi ise 2 ayda bir nargile dolusu altın ödemek zorundaydı. Altını olmayan kimse ise 25 pound pamuk vermesi gerekirdi. Ve ne altın ve ne de pamuğu olan kızıl derililer ise köle olarak İspanya'ya gönderilirdi. Kendi topraklarında kalanlar ise gece gündüz zor şartlarda çalışmaktan başka çaresi yoktu ve gerçek anlamda bir köle olarak çalışırdı. Kolomb'un emri ile altın bulmak için çalışanlar bazen zor şartlara dayanamayıp manyuk adlı bir bitkinin özünü yiyerek intihar ediyorlardı. Beyaz adamların Amerika kıtasına uyguladığı tüm bu baskılar, savaşlar ve bilinmeyen hastalıklar sadece bir bölgede 60 bin kişilik yerli nüfusun kısa sürede 500 kişiye düşmesine sebep oldu. Yani her 120 kişiden sadece biri hayatta kalabildi. Yerlilerin getirdikleri tüm altınlar İspanya kralına aitti ve eğer denizcilerden biri onlardan çok az miktarda bile alsaydı, kulakları ve burnu kesilirdi. Yanına birkaç elbise alan Kızılderililerden biri ise kulaklarını kaybetti ve kabile reisi de ölümle karşı karşıya geldi. Zira Kolomb onun kafasını kesmek istedi. Kolomb'un Amerika kıtasına ikinci yolculuğundan bir yıl sonra ise 30 bin altın sikke, baharat yükleri, 60 papağan ve birçok Kızılderili köle yüklü 12 gemi İspanya'ya doğru yola çıktı. Yeni topraklar ele geçirmek için öncü olan Portekizler ve onların Hindistan ve Afrika kuzey sahillerinde, onların zaferlerini gören İspanyollar da hemen işe koyulup Kolomb'u Atlas Okyanusu'na gönderdiler. Artık her iki ülkenin de denizlerde su üzerinde yüzen gemileri vardı ve her an bir ada veya bir toprak konusunda birbirlerine girebilecekleri ihtimali vardı. Kolomb, Amerika'ya yetişince İspanya Kralı Papa 6. Alexander'dan bu toprakların İspanya tarafından ele geçirildiğini onaylamasını istedi ve Papa da İspanya malikiyetini onayladı. Portekiz Kralı Papa'nın ilanını görünce harekete geçti ve ondan Portekiz'i desteklediğini ilan etmesini ve Afrika'da ve Atlas Okyanusu'ndaki bazı bölgeler üzerindeki hakimiyetini resmen tanımasını istedi. Bu rekabetin burada sona eremeyeceğini bilen Papa ise her iki ülkenin sorumluluklarını sonsuza dek belirleme kararı aldı. Kendisini Allah'ın yeryüzündeki temsilcisi gören Papa ise bir nokta seçti ve o noktadan geçmek kaydıyla kuzeyden güneye farazi bir çizgi çizdi. Böylece çizginin doğusunda bulunan tüm topraklar Portekizlilerin keşif alanı ve çizginin batısında olan tüm toprakların İspanyollara ait olduğunu belirtti. Görünüşte ihtilaflar çözülmüştü fakat Papa'nın tahmin etmesinin tam tersine yeryüzü düz bir alan değildi ve yeryüzünün küresel olması ise Papa'nın bulduğu çözüm yöntemlerini etkisiz kıldı. Burada sizlerden vedalaşmadan önce hepinizi Yüce Allah'a emanet ediyoruz ve gelecek epizodlarda dünyaya seyahate çıkanların maceralarını sizlere anlatacağız. Sizlerden ayrılmadan önce bizi Tahran Radyosu adlı Telegram kanalımızdan da takip edebileceğinizi hatırlatmak isteriz. Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İlahi Önderler.
Değerli dinleyiciler, İslam peygamberi Hazreti Muhammed ile başlayan ve son imam Hazreti Mehdi'ye kadar uzanan ilahi önderlere tanıtmak istediğimiz 60 bölümlük sohbetimizin bir başka bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizde İmam Ali aleyhisselam ve siyerini, tüm beşeriyet için ilham kaynağı olan engebeli yaşamını ele almak istiyoruz. İmam Ali aleyhisselam tarih boyunca tüm alanlarda istisna ve harikulade bir simge ve örnek olarak bilinen seçkin bir şahsiyettir. Sadece Şii ve Sünni alimlerin, kanaat önderlerinin takdirini toplamakla kalmamış, aynı zamanda George Ordak, Will Durant ve Süleyman Ketani gibi Hristiyan dünyasının ünlü şahsiyetlerinin de takdirini toplamıştır.
Mısırlı büyük alim ve düşünür Şeyh Muhammed Abduh, Neşrübelağ üzerine yazdığı şerhinde İmam Ali Aleyhisselam'ın şahsiyetinin boyutlarını anlatırken şöyle diyor. Ali'nin ruhu büyük bir ruh ve çok yönlü ve çok boyutludur. Ali adi bir hükümdar ve geceleri uyanık ve ibadet ile geçiren bir insandır. Ali ibadet mihrabında gözyaşı döken ve savaş meydanında gülen insandır. Ali hem muallimdir ve hem hatip ve hem kadı, hem müftü ve hem çiftçi ve hem güçlü bir yazardır. Ali mükemmel bir insandır ve beşeriyetin tüm ruhi alemlerine musallattır.
Dolayısıyla bu anlatılanlardan hareketle İmam Ali aleyhisselamın yaşamının seçkin boyutlarını irdelemek ve ele almak pek de kolay bir iş olmadığı, bilakis çok zor bir iş olduğu ve bizim naçizane ilmimizle pek örtüşmediği anlaşılır. Ancak yine de elimizden geldiğince ve gücümüz yettiği yere kadar bu seçkin insanı ve yaşamını sizlerle paylaşmaya çalışacağız.
Genel bir bakışta İmam Ali'nin yaşamını 3 döneme ayırmak mümkün. Bunlar veladetten Resulullah'ın Medine'ye hicret ettiği güne kadar, Medine'de Allah Resulü'nün melekuti rihletine kadar ve Resulullah'ın vefatından Küfe Camii'nde ibadet mihrabında şehadetine kadar geçen dönemlerdir. Tarihte belirtildiği üzere Hazreti Ali Aleyhisselam'ın sevgili annesi Esed kızı Fatıma 9 aylık hamileyken sevgili bebeğinin doğum anı yaklaştığını hissetti ve bu yüzden hem Kabe'ye doğru yöneldi ve etrafından ihlas ile tavaf etmeye başladı. Fatıma Allah'ın evinin etrafında tavafını tamamladıktan sonra Yüce Allah'a sığındı ve büyük bir ihlas ve huşu içinde dua ederek ona yöneldi ve gözyaşı dökerek Kabe'nin Rabbinden sevgili bebeğinin doğumunu ona kolaylaştırmasını ve herkes için mübarek kılmasını niyaz etti. Rivayetlere göre tevhid inancı olan bu takvalı kadın şöyle fısıldadı. Ey Yüce Rabbim! Ben senin yegane oluşuna iman ediyorum ve peygamberlerin aracılığı ile gönderdiğin tüm kitaplarına inanıyorum ve kullarını hidayete erdirmek ve kurtarmak için gönderdiği tüm peygamberlerine iman ediyorum. Ey Yüce Rabbim! Peygamberlerinin hürmetine, dergahına yakın meleklerin hakkına ve içime yerleştirdin ve şimdi veladet anı yaklaşan şu bebeğin azametinin aşkına, sevgili bebeğimin doğum sancısını bana kolaylaştır.
Ve işte o manevi atmosferde birden en esrarengiz ilahi hadise vuku buldu ve Tevhid Mabedi'nin en eski binasının duvarı orada bulunanların şaşkın bakışları önünde yarıldı. Ardından Kabe'de doğanın annesini insanların hayretler içinde seyrettiği bir anda Allah'ın evinin içine aldı ve ardından duvar ilik şekline döndü. Ve ilahi özel inayet içinde Fatıma'nın sevgili bebeği dünyaya geldi. Bundan daha da şaşırtıcı olan şu ki, bu esrarengiz hadisenin üzerinden asırlar geçtiği halde, hala Kabe'nin müstecar tarafındaki çatlak hacıların dikkatini çekmekte ve Büyük Hac Kongresi sırasında ziyaretçilerin ve tavaf edenlerin bu kutsal mekanda büyük bir coşku ile dua etmesi ve kalbi isteklerini Yüce Allah'tan niyaz etmesidir.
Bu acayip hadisenin üzerinden 3 gün geçiyor ve haberi kulaktan kulağa tüm Mekke'de ve etrafında anlatılıyordu. Esed kızı Fatıma hala Allah'ın evinde ve Kabe'nin içindeydi. Kabe'nin anahtarını bulunduranların kapısını açma çabaları ise sonuç vermemişti ki birden Fatıma kucağında bebeğiyle yine duvarın çatladığı yerden dışarı çıktı. Hayretler içinde ve kaygılı bir şekilde orada toplanan insanlar hemen ona doğru koştu ve bu maceranın sırrını onun dilinden öğrenmek istedi. Fatıma insanlara dönerek şöyle dedi: "Ey insanlar, aziz ve yüce Allah kulları arasında beni seçti ve katındaki önceki seçkin kadınlardan üstün yaptı. O muhteşem anlarda Ebu Talib sevgili eşini karşılığıma geldi ve onu tebrik etti. Ardından sevgili bebeğini kucağına alarak kursağına ve kalbine bastı. Tam o sırada Allah Resulü geldi ve o da bebeği kucakladı ve yüzünü de alnını öptü. Ve Yüce Allah'a bu mübarek mevludun veladeti için şükretti." Ve böylece Hz. Ali Aleyhisselam 13 Recep Cuma günü Ebrahe ve fil ordusunun hayret edici bir şekilde ve ilahi irade sonucu hezimete uğramasının 30. yıl dönümünde bu dünyaya ayak bastı ve varlığının nuru ile dünyayı aydınlattı.
İmam Ali Aleyhisselam hayatının ilk yıllarından itibaren Allah Resulü sallallahu aleyhi ve alihi ve sellemin yanındaydı. Bir dönem Mekke'yi saran kıtlık ve kuraklık yüzünden Ebu Talib'in yaşamı zorlaştı ve geçim sıkıntısına düştü. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem Ebu Talib'in kardeşlerine onun yaşam zorluğunu hafifletmek için bazı evlatlarını kendi evlerine götürmelerini önerdi. Ve ilahi takdir İmam Ali aleyhisselamın Resulullah'ın evine gelmesine ve o hazretin elinin altında yetişmesine vesile oldu.
İslam peygamberinin Hazreti Ali Aleyhisselam'ın yaşamının en hassas döneminde terbiyesi ve yetişmesinde ifa ettiği rolü ve Resulullah'ın ona karşı sevgi ve şefkatiyle ilgili en güzel ifade, Muhteşem Kasiya hutbesinde şöyle beyan ediyor. Sizler benim Allah Resulü'nün nezdinde konumunu, onun akrabası olmak ve özel yerim itibariyle bilirsiniz. Ben çocukken beni kucağına alır ve kursağına basardı ve beni kendi yatağında yatırırdı ve beni kucaklardı. Öyle ki hoş kokusunu duyardım. Yemeği çiğneyerek lokma lokma ağzıma koyardı. Benden asla yalan söz duymadı ve hiçbir hata ve yanlış iş görmedi. Ben her daim onun peşindeydim. Sütten arınan deve yavrusu anasının peşinden gittiği gibi ona eşlik ederdim. Her gün Resulullah'ın ahlaki mekariminden yararlandım ve onun emrine uydum ve sürekli onu izledim.
Tahran Radyosu.
Bu eşsiz terbiye yöntemi İmam Ali Aleyhisselam'ın yüce ruhu üzerinde en iyi ve en kalıcı etkileri yaptı. Onu semavi eşsiz bir öğretmen ve emsalsiz bir hocanın sayesinde kemale ermenin en doruk noktasına ulaşmaya hazır hale getirdi. Ve tüm ilahi, insani değerler onda tecelli etti. Yüce Allah'ın ve peygamberinin has inayetine layık hale geldi. Bu muhteşem ve kader belirleyici dönem zamanla geride kaldı. Ta ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem Hira mağarasında ilahi melek Hazreti Cebrail'in nazil olmasının ardından peygamberliğe seçildi. İmam Ali aleyhisselam bu önemli semavi hadise hakkında şöyle diyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ve Hatice selamda aleyhanın içinde bulunduğu evden başka hiçbir eve İslam girmemişti. Ben onların üçüncüsüydüm. Ve vahiy, peygamberliğin nurunu görüyor, nübüvvetin melekuti ıtrını hissediyordum.
Evet, İmam Ali aleyhisselam o hassas ve tarihi anda herkesi solladı ve İslam'ı benimseyen ilk erkek oldu. İmam bu konuda şöyle diyordu, ben Resulullah ile beraber İslam'ı getiren ilk insandım. Ben Resulullah ile namaz kılan ilk insandım. İmam Ali aleyhisselam bir başka yerde şöyle buyuruyor, İnsanlar şirk ve alçaklık ve adaletsizlik derinliğine boğulurken, ben peygambere ve semavi davetine iman ettim ve onu tasdik ettim. Allah Resulü ise İmam Ali Aleyhisselam'ın bu büyük onur hakkında şöyle buyuruyor. Ali benim risaletime ve davetime iman eden ilk kişiydi ve kıyamet gününde de karşılaşacağım ilk kişidir ve el ele vereceğiz. O Sıddık-ı Ekber yani İslam'a iman eden en üstün ve en büyük ve en dürüst insandır.
Değerli dinleyiciler, İslam peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemle başlayan ve son imam Hazreti Mehdi'ye kadar uzanan ilahi önderleri tanıtmak istediğimiz sohbetimizin bir başka bölümünün sonuna geldik.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İslam
İftar kültürel ve sosyal etkinliğinin
UNESCO Dünya Mirası listesine kaydedilmesi.
Değerli dinleyiciler, iftarın kültürel ve sosyal etkinliğinin UNESCO Dünya Mirası listesine alınması üzerine hazırlamış olduğumuz sohbetimizde sizlerle birlikteyiz.
Hep birlikte bugünkü sohbetimizi dinleyelim.
İftar, orucu belli bir sürenin ardından yemek yiyerek açmak ve bozmak demektir. Kültürel mirasın korunması, Hükümetler Arası Komitesi'nin 18. oturumu 13 ile 18 Azer tarihler arasında Botswana Cumhuriyeti'nin Kasan kentinde düzenlendi. İran zirvesinin bu oturumunda 3 ortak dosya bulunmaktadır. Bunlar iftar ve sosyo-kültürel etkinlikleri, Azerbaycan Cumhuriyeti, Türkiye ve Özbekistan ile müşterek, tesyip sanatı, Azerbaycan, Tacikistan, Türkiye ve Özbekistan ile müşterek, 100. yıl kutlaması, Tacikistan ile ortaklaşa, somut olmayan miras listesine dahil edilmek üzere sunulmuş ve her 3 vakada başarıyla kayda geçmiştir. Bu programda iftar olgusu ve buna bağlı sosyal ve kültürel ritüellere değinmek istiyoruz.
İftar dosyasının tanıtımında şu ifadeler yer alıyor. Bu dosyaya üye olan tüm ülkelerde iftar her yaş, cinsiyet, farklı sosyal, kültürel ve eğitimsel kökenden gelen İslam'ı din olarak kabul eden kişiler tarafından icra edilip nesilden nesile aktarılır. İftar aslında hem oruç tutan hem de tutmayanların kültürünün ve kimliğinin ayrılmaz bir parçası sayılır. Müslümanlar Hicri kameri 9. ayda şafaktan akşam karanlığına kadar her türlü yeme ve içmeden kaçınırlar. İftar ritüelleri her günün sonunda yapılır ve Müslüman toplumlara zorlu bir günün ardından mutluluk ve huzur bahşeder.
İslam inancında mübarek Ramazan ayında cennet kapıları açılır, şeytan zincire vurulur. Zira Yüce Allah'ın rızasını kazanmak için açlığa ve susuzluğa katlanmak aslında tüm kötülükler ve şeytani vesveselere karşı bir nevi mücadele sayılır. Mübarek Ramazan ayı yılın en hayırlı ve Kur'an-ı Kerim'in indirildiği aydır. Kur'an-ı Kerim Ramazan ayını ibadet ayı olarak tanıtmış ve Yüce Allah Kur'an'ı insanlara yol gösterici olarak indirmiştir. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem bu mübarek ay hakkında şöyle buyurmuştur. Bu ay iyilik, bereket, rahmet ve mağfiret ayıdır. Bu ayın günleri en iyi gün, geceleri en iyi gece, saatleri de tüm saatlerden daha değerlidir. Allah'ın kullarını ziyafete davet ettiği, nimetler verdiği, bağışlanma, tövbe ve istiğfar fırsatı verdiği eşsiz bir aydır. Bu ayda nefesler tesbih, uykular ibadet, dualar icabet olur. İftar, orucu yemek yiyerek açmaktır. İslam dininde Ramazan orucunu ve günü belirlenen adak orucunu güneş batmadan önce bozmak haramdır. Öte yandan orucun vücuduna zarar verdiği veya orucu tutmakta zorlanan kişinin de orucunu bozması gerekir. Orucu açmadan önce ezan vaktinde dua etmek, Kur'an-ı Kerim tilavet etmek, özellikle mübarek Kadir suresini tilavet etmek gibi amellere sık sık vurgu yapılmıştır. Ayrıca orucun ılık su, süt, hurma gibi yiyeceklerle açılması müstehaptır. İslam geleneklerinde Ramazan ayında oruçlu insanlara iftar vermek de çok faziletli bir ameldir. Buna göre oruçlu insanın özellikle iftar esnasında yaptığı dualar icabet edilir.
Dünyanın muhtelif ülkelerinde Müslümanlar farklı gelenek ve görenekler çerçevesinde oruçlu insanlara iftarlık vermek için ziyafet sofraları kurarlar. Nitekim Ehl-i Beyt'in 8. nuru İmam Rıza Aleyhisselam'ın Meşhed'deki türbesi, camiler ve bazı kutsal mekanlarda oruçlu insanlar için sade iftar sofraları kurulur. İftar, oruçlu kişinin orucunu yemek yiyerek bozmasıdır. Yüce İslam Peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem meşhur Şebaniye hutbesinde oruç tutan bir mümine orucunu açması için iftarlık vermenin sevabını bir köle azat etme sevabına eşit saymış ve geçmiş günahlarının bağışlandığını da buyurmuştur.
Oruç açmak ya da iftar etmek farklı ülkelerde farklı geleneklerle gerçekleştirilen bir ritüeldir. Geçmişte İslam ülkelerinde yöneticiler ve halk iftar sofraları kurarlardı. Mısır'da Fatimilerin yönetimi sırasında Darul Fitra, iftar sırasında insanlara yiyecek ve tatlıların dağıtıldığı bir mekandı. Ali Buye döneminde mübarek Ramazan gecelerinde Bağdat'ta 1000'den fazla kişinin katıldığı iftar ziyafetleri düzenlenirdi. Hicri kameri 7. yüzyıl seyyahlarından İbni Battuta Şam gezisinde büyük bir topluluğu iftar yemeğine davet eden soyluların, kadıların ve ileri gelenlerin olduğunu, öyle ki kimsenin bu mübarek gecelerde tek başına iftar etmediğini belirtmiştir. Öte yandan İran'da oruç açma geleneği çeşitli tarihsel dönemlerde yaygın olmuştur. Örneğin İslam devrimini takip eden yıllarda türbe ve cami gibi kutsal mekanlarda sade iftar sofraları kuruluyor ve bu sofraların kurulmasına pek çok insan katılıyordu. İftar yemekleri farklılık arz etmektedir. Orucu açmak için en yaygın olan yiyecekleri şöyle sıralayabiliriz. Hurma, tuz, ekmek, süt, sıcak su, her türlü helva ve tatlılar, yumurta, sütlü tatlılar ve çorbalar. Ayrıca İran ve bazı Arap ülkelerinde zurbiya, bamya ve künefe gibi şerbetli tatlılar da yer almaktadır.
Eskilerden beri İran'ın muhtelif yerlerinde orucu açmaya has bazı örf ve adetler vardır. Bazı insanlar orucunu önce sıcak bir içecekle açar. Ardından her bölgeye özel bir yemekle iftarlarına devam ederler. Tahran halkının son yüzyıldaki yaşam tarzına ilişkin bazı verilerde iftar yemeğinin yöntemi ve çeşitleri ise şöyle. Önce bir bardak ılık su veya süt, sonra ılık yumurta, helva, ekmek ve peynir ve çay, pirinç, erişte veya türlü çorbalar, ıspanaklı yoğurt gibi yiyecekler yenilir. Daha sonra sıra ana yemeğe gelir. Nohutun açlık hissini gidermesi inancından dolayı başta nohutla pişirilen köfteler olmak üzere mücver tüylere tüketilir. İran'ın birçok yerinde insanlar iftar sırasında önce namaz kılar, ardından biraz sıcak suyla iftarlarını açar ve birbirlerinin ibadetlerinin kabulü için dua ederler. Bazı yerlerde de kadir gecelerinde özel yemekler hazırlanarak komşular arasında dağıtılır. Ayrıca yağlı ekmek, ev yapımı mayasız ekmek, pazar ekmeği, hurma, peynir, helva ve türlü reçel de İranlıların iftar sofralarında yer almaktadır.
Tahran Radyosu.
Halk arasında oruç tutma ve iftar etme konusunda yaygın inanışlar bulunmaktadır. Örneğin insanlar orucu arpa ekmeği ve soğanla, hurma ekmeği ve arpa ekmeğini sirke ile açmanın orucun sevabını artırdığına inanıyorlar. Çünkü Hazreti Ali aleyhisselam orucunu böyle sıradan yiyeceklerle açardı. Öte yandan bazı insanlar iftar sofrasını vaktinden biraz önce hazırlayıp etrafında oturup dua etmenin orucun sevabını artırdığına inanır. Çünkü iftar sofrası meleklerin kanatları üzerine kuruludur ve oruçlu kişi ne kadar erken iftar ederse melekleri de o kadar erken sakinleştirmiş olur. Müslüman İran halkı arasında farklı niyetlerle oruç tutmak çok yaygın bir gelenektir. Bu oruçların her biri içinde orucu bozma konusunda farklı inanışlar vardır. Bazı bölgelerde halk iftar sofrasında misafir olmadan oruçlarının kabul olmayacağına inanmaktalar.
İftar ve iftarlık sözcükleri Fars edebiyatında sıkça geçmektedir. İftar etmek, orucu bozmak anlamının yanı sıra yemek yeme anlamında da kullanılmaktadır. Mesela Sade Gülistan'da şöyle bahsetmiştir. Biri zayıftı, her iki gecede de orucu bozdun. Diğeri ise güçlüydü, günde 3 öğün yemek yiyordu. İnsanlar arasındaki iftar ve oruç hakkında genel bir açıklama yapacak olursak, bu dini vecibenin özel ritüellerle harmanlandığını söyleyebiliriz. Bunları şöyle sıralamak mümkün.
Oruçlu kişinin sağlık durumu iyi ve sofrada onu bekleyen birilerinin olmadığı durumlarda iftarını namazdan sonra açması müstehaptır. Orucunu temiz ve pak yiyeceklerle açmalı, duası ve namazının sevabı daha büyük olması açısından helal hurmayla açması daha iyi olur. Orucu açarken özel dualar okuyun.
Thank you.
Allah'ım, sustum, senin rızkınla orucumu açtım ve sana tevekkül ettim. Allah'ım, senin için oruç tuttum ve senin rızanla ve senin rızkınla orucumu açtım ve sana güvendim. İlk lokmayı yerken şu duayı okuyalım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla beni affet. Merhameti büyük ve iyiliği sonsuz olan Allah'ın adıyla ey çok bağışlayan beni affet.
Bir rivayette şöyle denilmektedir. Ramazan ayının her gününün sonunda Allah binlerce insanı cehennem ateşinden azat edecektir. O halde Yüce Allah'tan sizlere onlardan biri yapmasını isteyin. İftar vaktinde sadaka verin, birkaç hurma, birkaç su bile olsa oruçlu insanlara iftarlık verin. Zira Allah Resulü'nden şöyle rivayet edilmiştir. Kim oruçlu birine iftarlık verirse, oruçlunun sevabı gibi olur ve oruçlunun sevabından hiçbir şey eksilmez.
İran'ın iftar törenleri ve ritüellerinin yanı sıra şu ana kadar 24 eseri UNESCO'nun somut olmayan mirasları listesine kaydedilmiştir. Kaşan'da geleneksel halı dokuma becerisi, İran müziğinin ritifi, Horasan Bahşi sanatçılarının müziği, İran'ın gösteri sanatında hikayecilik ve nakkalcılık, Nevruz, kemençe yapma ve çalma sanatı, pehlivanlık veya zorhane ritüelleri, dutar yapma ve çalma becerisi, kayık yapma becerisi, lavaş ekmeği pişirme ve bölme kültürü, halı yıkayıcılar, Fars ilinde geleneksel halı dokuma becerileri, çevgin oyunu, İran temsilciliği, Tadeus Kilisesi ziyareti ritüeli, hat sanatını korumaya yönelik ulusal program, Yelda Çinle merasimi, ud yapma ve çalma sanatı, Türkmen iğne işi ve ipek böceği yetiştiriciliği ve dokumaya yönelik geleneksel ipek üretimi, yüzyılın kutlaması ve teship sanatı UNESCO'ya İran adı altında veya diğer ülkelerle ortaklaşa olarak tescil edilmiştir.
Muhterem dinleyiciler, iftarın kültürel ve sosyal etkinliğinin UNESCO Dünya Mirası listesine kaydedilmesi üzerine hazırladığımız sohbetimizi dinlediniz.
Sohbetimizin sonunda programlarımızı Tahran Radyosu isimli Telegram kanalımızdan takip edebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi değerli dinleyiciler. Yayınımızın sonunda sabah haberlerinin özetlerini dinliyorsunuz. Dışişleri Bakanı Emir Abdullayan Türkmenistan'da.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayın.
Siyonist rejimin Gazze'deki cinayetleri devam ediyor. Suudi Arabistan'dan işgalci rejimin Filistin topraklarına el koymasına tepki gösterdi. Amerika Kızıldeniz'de Yemen ordusuna karşı koyamıyor. Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere'den Yemen'e yeni saldırı. Amerikalıların yarısından fazlası İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına karşı. Rusya Gazze'de ateşkes kararı tüm taraflar için bağlayıcıdır dedi. Lübnan Hizbullah'ı Siyonist rejimin üstlerine saldırıyor. Lübnan, Siyonist suçlarla ilgili davayı uluslararası kurumlara taşıyor. İran'ın Irak'a doğalgaz ihracatı sözleşmesi uzatıldı.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında, kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden,
Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ila 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsde.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Allah'a emanet olunuz.
রহিম আসসালামু আলাইকুম। ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের বিশ্ব কার্যক্রমের বাংলা অনুষ্ঠানে আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি।